Ayrım 45.
Leibniz'in hukuk felsefesi de bu ahlak anlayışının doğal bir sonucudur. Hukuk insanların yalnız dıştan ilgilerini ayarlayan bir kurallar sistemi değildir. Onun kökleri ahlaktadır, ahlaki sevgidedir. Bu sevgi insana başka insanların mutluluk gereksinmesini kendi öz gereksinmesi gibi duyurtur. İnsanda başkalarının malına dokunmak korkusunu geliştirir. Toplumun mutluluğunu desteklemeyi, dünya nimetlerini hakka göre dağıtmayı öğretir. Sevgi bütün bunları bir erek olarak ortaya koyar. Bilgelik de bu ereğe vardıracak yolları bulur. Leibniz'in dünya görüşü, din felsefesinde de en son, en değerli toplu anlatımına erişmiş, önceden kurulmuş uyum sistemi bunu konuda en yüksek olgunluğa varmıştır. Leibniz'e göre Tanrı'yı akılla kavramak bilginin en yüksek ödevidir. Bundan dolayı o akıl ile inanı, felsefe ile ilahiyatı birbirinden ayırmak isteyenlerle, bayle bunlardan biri, şiddetle savaşır. Burada da Leibniz yine bir uzlaştırıcı rolündedir. O da bütün devri gibi aklı, dini ve pozitif din diye bir ayırma yapar. Aklın dini, inançları akıl ile temellendirebilen dindir ya da dinin akıl ile aydınlanabilen kısmıdır. Pozitif din ise realitede bulduğumuz dindir, tarihi dinlerdir. Akıl dini, aklın doğruları arasında yer alır. Pozitif din ise olgunun doğrularına girer. Akıl dininin esasları akıldan türetilebilirler. Örneğin Tanrı'nın var olduğu aklın bir doğrusudur. Dolayısıyla zorunludur. Karşıtını düşünmek çelişmeye götürür. Buna karşılık pozitif tarihi dinlerin dogmaları yalnız olgunun doğrularıdır. Dolayısıyla rastlantılı bunlar akıl ile temellendirilemezler. Ancak bir olgu diye kabul edilirler. Olgunun öteki doğruları gibi bunlar da akla aykırı değildirler. Her pozitif din tarihe dayanır ve tarihte olduğu gibi ona da inanılır. Şimdi akıl dini aklın doğrularına, pozitif din olgunun doğrularına bağlanınca onlar buna göre bir değer kazanırlar. Asıl din Leibniz'e göre akıl dinidir. Pozitif dinin dogmaları değerce aşağıdadırlar. Akıl dinine rastlantılı olarak eklenmiş olan şeylerdir. Bunun gibi dini törenler de dinin kült yönüyle zorunlu değil rastlantılıdır. Dinde esas olan Tanrı sevgisidir. Monadın açık ve seçik bilgisi nasıl sevgiye götürülüyorduysa en yetkin monadı bilmek de Tanrı sevgisine ulaştırır. Tanrı'yı bilmek ile sevmek bir arada bulunurlar. Leibniz dinin doğrusu ile aklın doğrusunun uzlaşabileceğine inanıyor. Ancak dinin kendisinde de bu uzlaşmaya pek elverişli olmayan güçlükler var. Her din bir kuruluş gereksinmesiyle karşılaşır. Her din dünyada hüküm süren maddi ve manevi sefaletten kurtarma vaadini birlikte getirir. Leibniz'in tanrısı kendisinde yalnız açık ve seçik tasarımlar bulunan, dolayısıyla bilgelik, etkinlik ve iyiliğin en son olgunluğa erişmiş olan en yüksek monattır. Önceki monadların gelişmesi bunların her birine Tanrı'nın daha başlangıçta yerleştirmiş olduğunun bütün çerçevesinde bir açılıp serpilmesinden başka bir şey değildir. Şimdi bütün evren için bir merkezi monad, dolayısıyla en güçlü varlık da olan Tanrı ile bu dünyadaki sefalet, eksiklik, bozukluk nasıl uzlaştırılabilir? Bu çelişmeyi Bayle pek açık bir şekilde dile getirmişti. Bayle'ye karşı bir polemik olarak yazdığı Teodike adlı yapıtında işte bu problemi çözmeye, Tanrı'nın iyiliği, bilgeliği ve gücü ile onun bir yapıtı olan dünyanın eksik, bozuk yapısı arasındaki çelişmeyi gidermeye çalışır. Teodike Tanrı'nın haklı olduğunu göstermek demektir. Bu çelişmeyi ortadan kaldırmak için Leibniz önce bu dünyadaki kötülüğün, günahın metafizik bir gerçek olduğunu reddeder. Yanlış doğrunun eksikliği olduğu gibi monadlardaki pasiflik de aktifliğin eksikliğinden ileri gelir. Günah, bulanık ve karışık tasarımların yarattığı bir tutku durumunun sonucudur. Kötülüğü fizik, moral ve metafizik kötülükler diye üçe ayıran Leibniz, gerek fizik kötülüğün gerekse moral kötülüğün köklerini metafizik kötülükte bulur. Başka bir deyişle fizik ve moral kötülükler sonlu monadların karşılıklı ve bulanık tasarımları ile bunların yarattığı durumlardan ileri gelir. Fizik ve moral kötülükler metafizik eksikliğin bir sonucudurlar. Yalnız bu metafizik eksiklik pozitif bir şey olmayıp yetkinliğin derece derece eksik olmasıdır. Pozitif olarak var olan yalnız yetkinliktir. Ancak yetkinlik yetkinlik olamazdı, karşıtı yani eksiklik yetkin olmayış olmasaydı. Demek ki yetkinlik yetkin olmayışın olmasına dayanıyor. Acı olmasaydı haz olmazdı, günah olmasaydı sevap da olmazdı. Yetkin olmayış, yetkin olmamanın koşuludur. Tek tek monadlara baktığımızda, diyor Leibniz, bunların hep yetkin olmadıklarını görürüz. Ama her şeyi birbirine bağlayan merkezi monadın, Tanrı'nın yetkinliği karşısında tek tek monadların eksikliği ortadan silinir. Tek tek varlıkları ayrı ayrı değil de bütünü göz önünde bulundurursak iyimser oluruz. Tanrı'nın yetkinliğinin benzeri olan evrenin bütünü de yetkindir. Gerçi tek tek monadlar da evrenin birer aynasıdırlar ama onlar eksiksiz olmayan aynalardır. Onların moral bakımından güçsüz olmaları, günah ve suçla yüklü olmaları, fiziki bakımdan acı çekmeleri bu yüzdendir. Bu problem çerçevesinde bir de şu soru ortaya çıkar. Her şeyi bilen, en iyi, en güçlü varlık olan Tanrı neden acı ve suçları eksikliklerinden ileri gelen monadların dünyasını yaratmıştır? Neden böyle bir Tanrı içinde günah ile acının bulunmayacağı yetkin bir dünya yaratmamıştır? Leibniz bu sorunu şöyle yanıtlar. Dünyadaki kötülük ile günah gerçi rastlantılı olan şeylerdendir ama büsbütün başka olan bir dünyada düşünülebilirdi. Tanrı bu evreni yaratırken bir sürü olabilir dünyaları tasarlamıştır. Onun bu dünyalar arasından bu şimdikini seçip gerçekleştirmesi, onun olabilir dünyalar arasında en iyi olmasındandır. Gerçi bu dünyada yetkin değil ama ötekilerin daha da az yetkin olduğunu kabul etmek gerektir. Bu da yetkin olan bir dünyanın olamayacağı demektir. Leibniz için yetkin olmayış dünya kavramında zorunlu olarak bulunan bir öğedir. İçinde sonlu varlıkların bulunamayacağı bir dünya düşünülemez. Sonlu varlıklar ise sonlu oldukları için yetkin değildirler. Öyleyse Tanrı bir dünya yaratacaktıysa etkinliğini göstermek için yaratması gerekti. Bunun sonlu varlıklardan kurulması bir zorunluluktu. İşte sonlu varlıkların eksik oluşları, yetkin olmayışları metafizik kötülüktür. Bu zorunlu olan bir doğrudur. Karşıtın düşünmeye olanak yoktur. Moral kötülük ile buna bağlı olan fizik kötülük ise yalnız Tanrı'nın seçişi ile ilgili olan rastlantı nitelikteki olgunun doğrularındandır. Tanrı'ya bu şimdiki dünyayı seçtiren onun iyiliği olmuştur. Çünkü o olabilir olan bir sürü eksik dünyalar arasında en az eksik olanını gerçek kılmıştır. Bundan dolayı dünyanın yetkinliği mutlak olmayıp relatiftir. Bu dünya iyi bir dünya değil, yalnız olabilir olanlar arasında en iyisidir. İşte Leibniz'in ünlü iyimserliği budur. Tanrı dünyayı yaratırken mutlak olarak özgür değildi. Sonsuz bilgeliğinin olanaklarına bağlıydı. Tanrı iyi bir dünya yaratmak istemiştir. Ama bilgeliği ona ancak olabilir olanlardan en iyisini yarattırmıştır. Çünkü her dünyanın sonlu ve yetkin olmayan varlıklarından kurulmuş olması bir zorunluluktur. Tanrı'nın istenci de aklın doğrularının öncesiz sonrasız olan bu doğruların egemenliği altındadır. Aklın doğrularının zorunlu oluşu yüzünden Tanrı, bütün istemesine rağmen mutlak şekilde değil de ancak elden geldiği kadar iyi olan bir dünya yaratabilmiştir. Sonlu varlıkların yetkin olmaları bir mantık yasasıdır. Tanrı'nın iyi istemesine rağmen dünyanın böyle bozuk ve eksik olması mantıki bir zorunluluktan doğmuştur. Tanrı'nın bilgeliği istencinden üstündü. Bu bilgelik Tanrı'nın istencini bir seçme karşısında bırakmış, o da en iyi dünyayı seçmiştir. 18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi. Giriş. 18. yüzyıl felsefesine aydınlanma felsefesi, bu felsefenin içinde yer aldığı tarih dönemine aydınlanma çağı adı verilir. Neden bu felsefeye bu ad veriliyor? Buradaki aydınlanma ne demek? Kim aydınlatılacak? Aydınlatılmak istenen nedir? Burada aydınlanmak isteyen insanın kendisi, aydınlatılması istenen şey de insan hayatının anlam ve düzenidir. Bu da tipik bir tarihi fenomendir. İnsanlık tarihinde bir zaman gelip de hayatın düzenini ayarlamış olan değerler, formlar canlılıklarını yitirince yeni bir düzene kılavuzluk edecek düşünceler aranır. İşte yeni çağın aydınlanması da bu çeşitten bir arama ve bulmadır. Aydınlanmayı başlatan soruyu ilk olarak 18. yüzyıl ortaya koymamıştır. Daha orta çağın çözülmeye başlaması ile Rönesans ile bu soru ortaya konmuş, aşağı yukarı 15. yüzyılın sonlarından beri insanlığın varlığının anlamı ve bu dünya içindeki yeri bir problem olmuştur. Ancak 18. yüzyılda bu sorun en geniş ölçüsüyle ele alınmış, bu soruna verilen yanıtların, bu yanıtlara temel olan düşüncelerin gerek o zaman gerekse ondan sonra bugüne kadar Batı dünyasının kültür yapısı üzerinde çok kesin etkileri olmuştur. Nitekim bu yüzyılın sonlarına doğru patlayan Fransız devrimi bir bakımdan bu düşüncelerin politik sosyal alana uygulanmasından doğmuştur. Tanzimat'tan beri bizim de geçirdiğimiz değişmeler ile devrimlerde aydınlanma düşüncelerinin büyük bir payı vardır. Aydınlanma nedir sorusuna ilk bir yanıt olmak üzere aydınlanma insanın düşünme ve değerlendirmede din ve geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı, kendi görgüleriyle hayatını aydınlatmaya girişmesidir diyebiliriz. Buna bir de Kant'ın klasikleşmiş aydınlanma tanımını ekleyelim. Kant, aydınlanma nedir? 1784 adlı yapıtında aydınlanmayı şöyle tanımlar. Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklını kendisine kullanmaya başlamasıdır. Ona göre insan bu duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması yüzünden düşmüştür. Çünkü insan şimdiye kadar aklını kendi başına kullanamamış, hep başkalarının kılavuzluğunu aramıştır. Şimdi aklını kendi kullanmak cesaretini göster sözü bundan böyle parol olmalıdır. Aydınlanmanın bu tanımları kolayca görüleceği gibi yalnız 18. yüzyılı değil, orta çağın kapanmasından bu yana bütün bir dönemi de içine alır. Gerçekten de Avrupa'da insanın hazır bulunduğu gelenek şemalarından kopup hayatının düzenini kendi aklıyla bulmaya girişmesi Rönesans ile başlar. 18. yüzyıl bu gelişmede en yüksek noktadır. Bu sürecin en arınmış, en klasik formuna ulaşmasıdır. Özellikle 18. yüzyıla aydınlanma çağı denmesi bundandır. Geniş anlamıyla aydınlanma, orta çağın kapanması ile orta çağın hayat anlayışına karşı yeni bir dünya görüşü olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyi açan Rönesans, transitan olay yani kökü ve ereği bir üst dünyada bulunan bir hayat düzeninden, kökü ve ereği bu dünyada bulunan bir hayat düzenine geçişin başlangıcıdır. Bu geçişte Rönesans düşüncesi kendini bütün tarihi otoritelerden bağımsız kılmaya, dünya ve hayat üzerindeki görüşlerine yalnız deneyin ve aklın sağladığı doğrularla bir biçim vermeye çalışmış, Orta Çağ'ın statik gelenekler şemasını kırıp düşünme ve değerlendirmede özgürlüğe ulaşmayı bu yola denemiştir. Ancak Rönesans bu planını tam olarak gerçekleştirememişti çünkü Rönesans bir geçit çağıdır. Geçit üzerinde bulunmak demek de geride bırakılan ile kendisine varılmak isteneni ister istemez bir arada bulundurmak demektir. Onun için yeni bir dünya görüşünü aramada ilk denemeleri yapan Rönesans düşüncesinin formülleri doğal olarak henüz bulanıktır, sallantılıdır. Bu düşüncenin henüz bütünlüğü yoktur, parçalıdır. Rönesans, yeniyi arama yolunda bir kaynaşma, coşkun bir araştırma çağıdır. 17. yüzyılda bu durum değişmiştir. 17. yüzyıl bir durulma dönemidir. 17. yüzyılda Rönesans'ın ortaya koyduğu yeni görüş, buluş ve ilkeleri sistemli bir düşünce ile derleyip düzenleyen bir yüzyıldır. 17. yüzyıl felsefesindeki bu birlik ile bağlantıyı meydana getiren etkenler, bu felsefenin matematik fiziği kendisine bilgi örneği olarak alması ile rasyonalizmdir. Bu iki etken de birbiriyle yakından ilgilidirler. Matematik fizik doğada bulunmayan, salt düşünceden türetilmiş olan bir takım kesin matematik kavramlarla doğanın yapısını kavrayabileceğimizi göstermişti. Demek ki doğa ile akıl arasında bir uygunluk var. Rasyonel yapılı olan doğayı ratio, akıl kavrayacak durumdadır. Buna inanan 17. yüzyıl felsefesi, yalnız doğanın değil felsefenin konularının da, tanrının da, ruhun da, iyi ile doğrunun da salt akıl ile bilinebileceğine güvenir. Bu güven 17. yüzyıl felsefesini büyük konstrüktif dedüktif sistemler kurmaya götürmüştür. Konstrüktif dedüktif sistem de bir ana düşünceyi çıkış noktası alarak bütün öteki düşünceleri aralarında sıkı bir bağlantı kuracak biçimde bu ana düşünceden türetip kuran bir sistem demektir. 17. yüzyıl felsefesinin baş özelliklerinden birisi tipik örneklerini Descartes ile Spinoza'nın felsefelerinde bulduğumuz bu çeşitten büyük sistemleri olmasıdır. 18. yüzyıl bir Descartes'ta, bir Spinoza'da bulduğumuz bu çeşit metafizik konstrüksiyonlardan uzaklaşacaktır. Bu yüzyılda kılı kırk yaran metafizik düşünceyi şüpheyle karşılamayı, ondan bir bıkma ve ayrılmayı bulacağız. Metafizik spekülasyonlarla şiddetle savaşan 18. yüzyıl felsefesinin başlıcaları bir sağduyu felsefesi olarak gelişmişlerdir. 18. yüzyıl düşüncesinin bir karakteristiği bu. Yalnız bununla 18. yüzyıl düşüncesinin bütünüyle akla güvenini yitirdiği sanılmamalıdır. Tam tersine bu düşünce akla inanıp güvenmede kendisinden önceki yüzyıllardan daha da ileri gider. Yeni doğa bilimi doğanın yapısını doğru olarak kavramakla insana doğa üzerinde egemen olmak yollarını açmıştı. Bu da insan aklının nesneler üzerinde egemen olduğu bilinç ve gururunu getirip yerleştirmişti. Şimdi yapılacak şey doğa karşısında başarı kazanan aynı aklı kültür dünyasına da uygulamak, matematik doğa bilimine paralel olarak kültür bilimlerini de kurmak, kültür dünyasında akılla aydınlatıp ona akılla egemen olmaktır. İşte 18. yüzyıl aydınlanma çağı adını verdiren bu düşüncedir, bu inançtır, bu yüzyılın bu inancı gerçekleştirmeye, onu kültürün bütün alanlarında yürütmeye girişmesidir. Aydınlanma yüzyılının ideali, bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültürdür. Aklın aydınlattığı doğrular ile beslenecek olan bu kültür sonsuz bir ilerlemeye adaydır. Akla karşı beslediği bu güven yüzünden aydınlanma düşüncesi, geleneklerin köleliğinden kurtulacağına, kaderini kendisi kendi eliyle düzenleyeceğine, insanlık, özgürlük ve mutluluğunun boyuna artacağına inanır. Bu güvenle tarihin oluşturduğu bütün kurumları aklın eleştirmesinden geçirir. Toplumu, devleti, dini ve eğitimi aklın ilkelerine göre yeni baştan düzenlemeye girişir. Nihayet yolunu aklın gösterdiği bu durmadan gelişip ilerleyen entelektüel kültür temeli üzerinde insanlığın birleşeceğine inanır. 17. yüzyılda felsefe evrensel bir bilimdi. 18. yüzyılda ise daha çok bir kültür felsefesidir. Hem de hayata işlemek, onu aydınlatarak yolunu göstermek isteyen bir kültür felsefesidir. Bu felsefenin konstrüksiyonlardan uzak durması da bu yüzdendir. Geniş çevreleri düşüncelerini benimsetebilmek için aydınlanma felsefesi, bilimin kesin anlatım biçimini pek kullanmaz. Her türlü yazı şekline başvurur. Düşünürleri de sistemli düşünüp çalışan filozoflar değil, daha çok büyük yazarlardır. Locke ve Voltaire gibi. Bunlar yazılarında ulusal dillerini kullanmakla düşüncelerinin geniş çevrelerde yayılmasını sağlamışlardır. Bu düşünceler dergilerle, toplantılardaki tartışmalarla, ödüllü yarışmalarla, genel kitaplıklardaki felsefe ile sıkı bir işbirliği yapan edebiyatla, bu dönem için karakteristik olan bu fenomenlerle gerçekten de geniş aydın çevrelere yayılmıştır. Felsefenin geniş çevrelerin eğitim ve yetişiminde yer alması, felsefe sorunları üzerinde aydınların uzun uzun durması 18. yüzyılın bir başka özelliğidir. 18. yüzyılın bu durumu düşünce tarihinde biriciktir denilebilir. Onun için bu yüzyıla aydınlanma yanında felsefe yüzyılı da denir. Ama 18. yüzyıl aydınlanmasının ana özelliği laik bir dünya görüşünü kendisine tam bir bilinçle temel yapması, bu laik görüşü hayatın her alanında tutarlı olarak gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Orta çağın din ve kilisenin belirlediği kültürünü sona erdirecek akımı Rönesans başlatmıştı. 17. yüzyılın büyük felsefe sistemlerinde bu akım ilk olarak gözle görülür güçlü bir anlatım kazanmıştı. 18. yüzyılda bu süreç özellikle kültür bilimleri, hele pratik politik hayatın şekil alması bakımından radikal biçimini bularak en yüksek noktasına erişecektir. Nitekim 18. yüzyıl aynı zamanda her alanda aklın ışığı ile yürümek isteyen bu entelektüalist kültür anlayışının çözülmeye yüz tuttuğu, kendisini yıkacak olan karşıt görüşlerin için gelişmeye başladığı yüzyıldır da. Bu yüzyılda örneğin Shaftesbury, akıl inancı karşısında güzel, karşısında duyulan coşkuyu, güzellik idealini koruyacaktır. Rousseau, tek yanlı olarak akla değer vermek karşısında canlı duygunun hakkını savunacaktır. Bu yüzyıl için başlıca bir problem olan akıl ve duygu bilgileri konusu araştırılırken, boyuna akıl dışı etkenlerle karşılaşılacak, içgüdülerin insan hayatındaki yeri ve değeri üzerine bir anlayış uyanmaya başlayacaktır. Hume ve Voltaire'de olduğu gibi. Bunlarla da akıl çağı içinde duygu yönü de gelişmek yoluna girmiş oluyordu. Ama bu gelişmeye rağmen aydınlanma yüzyılının yöneticisi idesi akıl idealidir. Bu ideale aykırı düşen görüşler bile hep onun ölçüsüyle değerlendirilir. Akla karşı duyulan bu aşırı inanç, yüzyılın sonlarında Kant'ın felsefesiyle çok sarsılacaktır. Çünkü Kant, aklın gücünün nereye kadar gidebileceğini, kendisine böylesine güvenilen bu yetinin de sınırları olduğunu gösterecektir. 19. yüzyılda ise aydınlanmanın hızını büsbütün yitirdiğini görürüz. Bu yüzyılda bir tepki olarak aydınlanmanın karşısına çıkan kuvvet de akıl dışı etkenlere yönelmiş olan romantizmdir. Aydınlanmanın bu genel karakteristiğini bitirirken, felsefe tarihinde böyle bir çığla yalnız 18. yüzyılda karşılaşılmadığını, buna benzer bir durumu antik çağda da M.Ö. 5. yüzyılın Yunan düşüncesinde de bulabileceğimizi söyleyelim. Grek aydınlanmasının çizgileri de esasda 18. yüzyılınkine çok benzer. Birinci, orada da eskiden din tarafından belirlenmiş olan bir kültür yapısının din değerleri canlı etkilerini kaybedince yeni bir kültürün yeni temelini insanın kendisinin kendi aklıyla arayıp aydınlatmak istediğini görürüz. Grek aydınlanmasının tipik temsilcileri olan sofistler de tıpkı 18. yüzyıl aydınlanmacıları gibi eski kültür değerlerini aklın ışığına tutarak keskin, merhametsiz bir eleştirmeden geçirirler. Bunlardan örneğin her şeyin ölçüsü insandır diyen Protagoras relativisttir. Mutlak değerlerin çözüldüğü yerde relativizm tipik bir görünüştür. Bir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de başkalarına bildiremeyiz diyen Gorgias da bir nihilisttir. Oysa eskiden her şeyin ölçüsü tanrılardı. Bu değişmeyen zamanüstü normlardı. 2. Sofistlerde de düşünce insana ve kültür sorununa yönelmişti. Oysa onlara kadar Yunan düşüncesi başlıca doğa konusu üzerinde durmuştu. 3. Grek aydınlanmasında da metafizikten bir uzaklaşma var. Sofistler artık Herakleitos ve Parmenides gibi varlık sorununu ele alıp bunun üzerinde spekülatif olarak düşünmeye kalkmazlar. Kendilerine insanı ve insanın oluşturduğu dünyayı konu yaparlar ve bunu da konstrüktif olarak değil, tıpkı 18. yüzyıl aydınlanmacıları gibi empirik, genetik olarak, gerçeğe bakarak, bunun oluşunu, genesisi kavramaya çalışarak incelerler. Grek aydınlanmasında da toplum hayatının sorunları üzerinde hararetle tartışıldığını görürüz. Devlet, toplum, din nedir? Bunların kökleri nerededir? Nasıl bir yapıları olmalıdır diye sorulur. Bu sorulara verilen yanıtlar da gelenekçi görüşlere karşı kökten bir eleştirme olarak ortaya çıkarlar. Devlet bir sözleşmeden doğmuştur, dolayısıyla ona göre düzenlenmelidir. Protagoras. İnsanlar doğadan eşit doğarlar, dolayısıyla özgür ve köle ayrılığı olmamalıdır. Din zeki devlet adamlarının halkı kendilerine itaat ettirmek için uydurdukları bir kurumdur ve benzeri. 5. Grek aydınlanması da düşüncelerini geniş çevrelere yaymayı başlıca bir iş bilir. Sofistler gezici öğretmenlerdir. Verdikleri derslerle, yaptıkları konuşmalarla düşüncelerini yaymaya ve benimsetmeye çalışırlar. 6. Bu dönemin edebiyatı da aydınlanma düşünceleriyle kaynaşmıştır. Bu tutumun tipik temsilcisi Öripides'tir. Görülüyor ki M.Ö. 5. yüzyıl Yunan düşüncesinde de din ve geleneğe karşı bir ayaklanma, bunları radikal bir şekilde eleştirmeden geçirme, yeni hayat düzeninin temelini insanın kendi aklıyla bulmaya çalışması ve bütün bunların popüler bir akım ölçüsünde genişlemesi var. Bunlar da her yerde her zaman aydınlanmaya özgü olan belirtilerdir. Grek aydınlanmasının merkezi Atina idi. 18. yüzyıl aydınlanması ise bütün Avrupa'ya yayılmış olan bir düşünce akımıdır. Önce İngiltere'de başlamış, buradan Fransa'ya geçmiştir. Burada bu ülkenin o zamanki sosyal politik gerçeğine çok aykırı düştüğü için çok radikal bir nitelik kazanmıştır. Almanya'da da kısmen Fransa yoluyla, kısmen de doğrudan doğruya İngiltere'den gelen bu akım, bu üç büyük Avrupa ülkesinde bunların özelliklerine uygun biçimler almıştır. Aydınlanma İngiltere'de daha çok deneyicidir. Fransa'da daha çok rasyonalisttir. Almanya'da daha çok mistik rasyonalisttir. Teorik sorunlar. Locke. John Locke, İngiliz aydınlanmasının dolayısıyla da Avrupa'daki aydınlanmayı başlatan düşünürdür. Hayata çok büyük kısmıyla 17. yüzyılda geçmesine rağmen 1632-1704 yazılarıyla düşünme özgürlüğünü ve eylemlerimizi akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğundan Locke 18. yüzyıl aydınlanmasının gerçek kurucusu sayılır. Onun ömrü boyunca savunduğu ilkeler klasik aydınlanmaya özgü olan düşüncelerdir. Birey özgür olmalıdır, akıl hayatın kılavuzu yapılmalıdır. Kültürün her alanında, bilimde, dinde, devlet ve eğitimde, gelenek ve otoritenin her türlüsünden kurtulmalıdır. Nitekim onun devlet felsefesi siyasi liberalizmi hatırlatmıştır. Hristiyanlığın akla uygun olduğunu göstermeye çalışan yapıtı doğal dine yol açmıştır. Eğitim üzerindeki düşünceleri rasyonel, doğal olan bir eğilim çalışmasını açmıştır. Bütün bunlar da siyasi liberalizm, doğal din, rasyonel eğitim, gelenek şemalarından kurtaran adımlardır. Tipik bir aydınlanmacı olan Locke'un yapıtları da düşünceleri gibi çok açık, çok anlaşılırdırlar. Bunlar bilimsel olmaktan çok yetiştirici, eğitici bir nitelik taşırlar. Bu bütün aydınlanmacıların bir özelliği. Okuyanı bilime dayanan bir hayat görüşü üzerinde aydınlatmak isterler. Bu bakımdan onda belli bir takım kanıları yerleştirmek isterler. Her türlü konstrüksiyondan kaçınan çözümleyici, betimleyici bir yöntemle okuyucunun kuruntularını, ön yargılarını sarsıp onu olguları sade ve objektif bir şekilde görmeye alıştırmayı göz önünde bulundururlar. John Locke 1632 yılında İngiltere'de Bristol yakınlarındaki Brighton'da doğdu. Babası hukuk bilgini. Yüksek öğrenimini yaptığı Oxford Üniversitesi'nde ön planda doğa bilimleri ile tıp okudu. Skolastik felsefeden hoşlanmamakta, buna karşılık Descartes'in eserlerindeki açıklık ile sağlamlığı yeni doğa bilimine dayanılmasını beğenmektedir. Bir ara fizikçi ve kimyacı Robert Boyle ile tanışmasının gelişmesi üzerinde büyük etkisi oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra hem yazar hem de siyaset adamı olarak çalışan Locke, ilkin İngiliz elçiliği katibi olan Brandeur dükalığına bulundu. İngiltere'ye döndüğünde Earl of Shrewsbury ile tanışması bundan sonraki hayatı için çok önemli olacaktır. Locke bu İngiliz soylusunun yanında hekim ve danışman olarak 8 yıl kalmış, önce oğlunu sonra da torununu ünlü filozof Shrewsbury ile yetiştirmiştir. Burada edindiği görgüleri sonra o dönemde çok tanınan ve etkisi büyük olan Eğitim ile ilgili Düşünceler adlı yapıtında toplanmış, burada ruhu ile vücudu bozmayan, bunları sağlam ve sağlıklı yapan doğal bir eğitimin temellerini göstermiştir. Koruyucusu başbakan olunca Locke da siyaset hayatına girdi. Shrewsbury düşüp de İngiltere'den ayrılmak zorunda kalınca o da onun ardından Hollanda'ya gitti. Bir aralık İngiliz hükümeti teslimini istediği için gizlendi. İkinci İngiliz devrimi başarı kazanınca 1689 İngiltere'ye döndü. Burada 1704 yılında öldü. Başlıca yapıtları. İnsan anlığı üzerine bir deneme, felsefi ana yapıtı, eğitim ile ilgili bazı düşünceler, Hristiyanlığın akla uygun oluşu. Bu yapıtta Hristiyanlığın en uygun, gerçek bir akıl dini, doğal bir din olduğunu gösterilmek istenir. Hükümet üzerine iki inceleme, hoşgörülük üzerine mektuplar. İlki Latince, ötekileri İngilizce olarak yayımlanan bu dört mektup, sonuncusu tamamlanmamış, din baskısına karşı hoşgörülülüğü savunurlar. Bu da İngiliz devriminin ruhuna uygun çünkü bu devrim inanmada özgür olma uğruna yapılan savaşlardan doğmuştur.